Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'nin değerli izleyicileri. İslam ve Hayat programına tekrar hoş geldiniz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla her hafta sizlerle buluşuyoruz. Geçtiğimiz program merhum hocamız, üstadımız Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi ile ilgili bir başlangıç yapmıştık. Aynı konuya devam edeceğiz. Zira toplumumuzun alime, ilme her zaman ihtiyacı olduğu gibi örnek alime daha çok ihtiyacı var. Öncelikle muhterem hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hocam hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Rabbimizden sıhhat ve afiyetler niyaz ederiz hem size hem dinleyenlerimize. Amin. Hocam geçen hafta muhterem hocamızın aile hayatından bahsederken onun doğrusu anne ve babasının da onun yetişmesinde çok çok önemli olduğunu, aile müessesesinin neslin gelişmesi adına en önemli mektep olduğunu ifade etmiştiniz. Doğrusu küçük yaşlarda o hafızlığı yaptıktan sonra onları anne baba olarak evlatlarını, ciğerparelerini İstanbul'a gönderiş bir sahneleri var. Doğrusu o hatıra çok hem tatlı hem de hüzünlü bir hatıra. Onu sizden dinleyebilir miyiz üstadım?
Bismillahirrahmanirrahim. Hocamı Tokat Erbaa'da iken o tatildeyken bir arkadaş grubuyla ziyarete gittik. Köyünde ziyaret ettik. Allah ona rahmet eylesin. Bizim babasının evinin ayrıntılarıyla tanıştırdı. Sonra biz kalkacağımızı söyleyince dedi ki bizim köyün altında dedi balıkçı var dedi. Gel orada balık yiyelim dedi. Böyle ikramları da vardı hocamın. Biz kalabalığız. İşte bir minibüs arkadaşız filan dediysek de olsun olsun dedi. Gidelim dedi. Balıkçıya doğru gittik. Aksilik balıkçı iş çalışmıyormuş o gün. Ya da balığı mı yokmuş. Köy yerinde küçük bir işletme. Hoca efendi üzüldü. Dedi ki biraz yürüyelim o zaman dedi. Minibüs arkamızdan geliyor. Biz Hoca Efendi'liyiz. O zaman sağlığı sıhhati daha yerindeydi. Dedi ki ben sana bir hatıra anlatayım bak dedi. Ben hafızlığı bitirince dedi. Babam beni ilim öğrenmek için İstanbul'a göndermeye karar verdi dedi. Ben de tamam dedim dedi. İşte 10-15 yaşları arasında bir delikanlı. Karar edildi. İşte Muhammed Emin İstanbul'a gidecek. Gün belirlendi. O zaman İstanbul'a gitmek için şöyle bir plan oluyormuş. Köyden şoseye kadar, Erbaa yoluna kadar yaya yürüyorsun. Oradan işte kamyon ne gelirse biniyorsun, Erbaa'ya gidiyorsun. Oradan Tokat'a gidiyorsun. Tokat'tan İstanbul arabasına biniyorsun. Plan yaptık dedi. Annem bana hazırlıklar yaptı dedi. Neyse sabah oldu. Erkenden şoseye yürüyorlar. Biz de onların yürüdüğü yolda yürüyoruz. O yol bu Hoca Efendi'yi ikaz etti de. Yani yol hatırasından
evet.
Biz o yolda olduğumuz için yola çıktık. Dedi ki sabah oldu dedi. İşte ben annem çanta ne hazırladıysa onları hazırladılar dedi. Köyden insanlar geldi dedi. Babası saygın
demek
biri.
Asker uğurlamayı uğurluyorlar.
İşte asker uğurlama gibi evet. Diyelim. Tam dedi evden çıkacağız. Annem dedi ki Emin yavrum benim işim var sen gidersin dedi dedi. Allah. Annem bahçeye doğru çıktı gitti dedi. Çok üzüldüm bundan dedi. Annem beni şoseye kadar niye götürmüyor diye. Sonra dedi biraz daha gittik dedi. Böyle şosede işte kamyon bekleyecekler. Babam, oğlum ben annene yardım edeyim dedi. O da geri döndü dedi.
Allah Allah.
Ben köyden başkalarıyla bekledim. Sonra geldim işte burada.
Yani köylü var ama anne baba yok.
Anne baba yok.
Evet.
Neyse, ben kamyona bindim sonunda. İşte kamyona bindim ama dedi. Böyle yani ciddi bir kırıklık var içimde. Beni bu kadar seviyorlardı da işte İstanbul'a gurbete gidiyorum da bu ne ya böyle gibi genç refleksi göstermiş. İstanbul'a gelmiş. Bunu bir kenara not etmiş ama. İstanbul'a gelmiş. İşte orada Ali Haydar Efendi'yi buluyor. Üçbaş Medresesi vesaire neredeyse yerleşiyor. Aradan aylar geçiyor. Bir gün Fatih Camii'nde bunların köylüsü Ali Efendi olabilir, ismini tam hatırlamıyorum. İsim söyledi ama. Birisi bunu görüyor. Emin diye bağırıyor. Bu bakıyor köylülerinden filanca. İşte selamun aleyküm, elini öpüyor. Kılıç okşuyor. O bir simitçiden simit alıyor. Beraber o simiti yiyorlar. 5-10 dakika muhabbet ediyorlar. O Ali amca diyelim, ismini hatırlamıyorum şu anda. Diyor ki, Emin diyor, hiç babandan ve annenden sormuyorsun bana diyor. Ben köyden geliyorum diyor. Bu da kırık olduğunu söylüyor. Mahzun olduğunu söylüyor. Niye mahzunsun anne, niye kırıksın annene diyor. Sen de o gün vardın diyor köyde beni uğurlarken diyor. Annem hiç evden de çıkmadı diyor. Babam da diyor
yolda bıraktı.
Yolda bıraktı beni diyor. O zaman demiş ki ona o zat, Allah ona da rahmet eylesin. Emin, öyle değil o iş demiş yavrum. O bir ya plandı. Eğer baban düşündü ki o zaman annen seni kamyona kadar uğurlamaya gelirse, o da orada beklerse annen muhakkak ağlayacak orada. Sen de o duygulardan etkileneceksin. Şimdi burada bak, ne kadardan beri ders çalışıyorsun, yapamayacaktın, ders çalışamayacaktın, belki köye geri dönecektin. Annen seni o kadar seviyor, o günden beri ben onu hep bahçede ağlarken görüyorum diyor. Eminim diye ağlıyor diyor. Sen yanlış düşünüyorsun diyor. Hoca Efendi o zaman kendine gelmiş. Ya bu babam ne kadar düşünceli adam diye, ne büyük plan yaptı diye duygulanmış. O günden sonra hem tövbe ettim dedi böyle annem babam için yanlış düşündüğüme, hem de o fedakarlığı onlar yapmasa ben bugün Emin Saraç hoca olur muydum? İşte insanlara Ebu Davud okutur muydum? Onu çok düşündüm. Düşünüyorum, hala düşünüyorum. Güzel bir rahmet okuttum. Gel bir Fatiha okuyayım babam anneme dedi orada. Sonra beni buraya kadar uğurlamışlardı. Şimdi binin arabaya gidin dedi.
Siz oraya kadar uğurladı yani hocam.
Ya, evet. O da bizi oraya kadar uğurlamış oldu. O zamanlar baston da kullanmıyordu. Yani iyi, Hoca Efendi'nin sıhhati yerindeydi elhamdülillah. Netice olarak Hoca Efendi'den biz Bukhari okur gibi, Şifa-i Şerif okur gibi bir hatıra okuduk.
Ya.
Ben ondan izin istedim. Hocam ben bunu derslerde filan anlatayım mı dedim. Böyle dedi ki, özel hatıralarının reklam olmasından hoşlanmazdı. Böyle fazla fazla adımı anma diye yarı izin verdi. Onu, o izine binaen şimdi hatırlatıyorum. Ama ben belki 100 defa anlatmışımdır bunu. Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim ezberletmek, hafızlık yaptırmakla ilgili bir görevde bulundum da, o güne ait benim de hatıralarım var. Mesela baba gelir, Hoca Efendi, bu çocuk hafız olacak işte, Übey ibn-i Ka'b olacak zannediyorsun, böyle geliyor, takdim ediyor. Tamam ama hocam, çocuğumun çok gıdası hassastır, aman dikkat edin, ahçıya söyleyin çok yağlı yemek yapmasın filan, böyle nasihatler filan, çocuk da yanında tabii. O gittikten yarım saat sonra çocuk da gidiyor. Yani müzeye hatıra bir vazo bırakar gibi medreseye çocuk bırakmak var. Emin hocamın babasının annesinin yaptığı gibi, hiç böyle önemli bir şey değilmiş gibi çocuğun zihnini köyden kesecek.
Evet, evet.
Mantıkla bırakmak var. Bunu ben çok velilerde gördüm. Aksini de gördüm. Ama velinin, Emin Saraç hocamın rahmetullahi aleyh anne ve babasının yaptığı gibi, yani hasretini içine gömüp, sevgisini içine gömüp çocuğu tam bir kurban gibi, yani sunması manevi manada tabii kurbanı kastediyorum. Eğitimde çok etkili.
Evet.
Emin Sarıç Hocam bu hissiyata sahip olmasaydı ya da annesi babası böyle olmasaydı kaç sene Mısır'da gurbette nasıl kalacaktı?
Nasıl kalacaktı?
Nasıl, yani elinde para yok, pul yok. Yani ikide bir banka havalesi gelmiyor. Gelirken ki 5-10 kuruş harçlığında yılları geçiriyorsun Mısır'da ve geri dönmüyorsun. Emin Hocam'ın orada pasaportuna el konuyor mesela, uzun yıllar istediği zaman tatile geri gelemiyor Türkiye'ye. Bütün bunlar o ruhta var işte. Bu ruhun varlığı çok önemli. Herhalde Emin Sarıç Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyh annesi babası onu pek sevmiyordu. Nasıl olsa bir sürü erkek çocukları vardı diyecek halimiz yok herhalde.
Elbette, elbette hocam.
Anne için 40 tane de olsa erkek evlat hepsi ayrı ayrı değerli.
Ayrı ayrı, evet.
Ama baba, anne oturmuşlar. Bu çocuk kıyamet günü şefaatçimiz olacak. Bunu iyi yetiştireceğiz demişler. Duygusallıklarını içlerine gömmüşler. Çocuktan gizlemişler onu. O anne ağlamıştır muhakkak çocuğundan ayrıldığı için.
Ağlamaz mı değil mi?
Ağlamıştır ama bu ağlamayı onun önünde yapmamış.
Evet.
Ben şunu söylemek de istiyorum. Bugün çok pedagoji biliyoruz biz. Pedagoji, psikoloji ne kadar J ile biten varsa hepsini biliyoruz. Yani herkes uzman zaten her şeyde. Hocamın annesi babası o kavramların kullanılmadığı çağlarda yaşadılar. Pedagoji, psikoloji, sosyoloji böyle bir şey bilmediler ama mükemmel bir iman onları bugün pedagojinin getirdiği yerden daha üstün bir yere götürdü.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Yani hoca efendinin annesi pedagoji, psikoloji bilen biri değildi.
Evet.
O kavramlar Tokat Erbaa'nın köyünde yoktu zaten.
Ya.
Yani o köylerde öyle bir kavram yoktu. Şehirde bile yoktu. Ama iman vardı. Allah için fedakarlık vardı. Meryem'in annesi Hanne kadının faziletleri biliniyordu. O Baba Ali İmran suresinde o anneyi babayı ders olarak hazmetmişti. Demek ki bizdeki iman hissiyatı, Allah için fedakarlık hocamın üzerinden izlendiğinde bugün bilimin götürdüğü yerden daha ötelere götürüyor aslında.
Evet, evet.
Ama becerip biz değerlendiremeyince bunu neticede geldiğimiz noktalar işte çocuğumuzu hafız olsun istiyoruz. Ama hiçbir zevkinden de ferahat edilmesin
evet.
istiyoruz. Elbisesinden ferahat edilmesin istiyoruz. Ulaşamıyoruz. Bu sefer Emin Sarıç Hoca Efendi yetiştiremiyorsun.
Evet.
Belki bir miktar okumuş talebe yetiştiriyorsun ama işte 20 yaşına geliyor. Mesela çok enteresan 20-25 yaşında kız erkek evlendirilecek. Hala anne buna çocuk teslim edilir mi, yalnız yaşayabilirler mi merak ediyor. O da 15 yaşında gurbete gönderiyor. Yani ne kadar fark var arada.
Ne kadar fark var. Evet.
Yani farkı ölçmek için bir metremiz yok. Yani bu çok büyük bir fark.
Evet.
15 yaşında hiçbir sosyal güvencenin olmadığı, telefonla ben ders yaptım bugün hiçbir zaman diyemeyeceği. Belki telgraf vardı Erbaa'da o zaman. Yani telgraf çekebileceklerdi. O da iyi bilmiyorum yani var mıydı. Öyle bir yere gönderiyorsun. Ama senin çocuğunun cebinde cep telefonu, sen de cep telefonu, her bankadan her an alışveriş yap, cep telefonundan yemek getirebileceği bir zamanda çocuğu bir yere gönderemiyorsun. Evden de ayıramıyorsunuz.
Evet, evet.
Yani elhamdülillah hocamız bu konuda müthiş bir örnek.
Hocam doğrusu tarihte rehle denilen ilim yolculukları hep ola gelmiş. Büyük alimler de genelde mutlaka daha iyi bir alimin yanına gitme adına böylesi gurbetler yaşamışlar. Sanki biraz gurbet bir yönüyle anne babada bir acı, bir hüzün oluştursa da çocukta ilim talibinde bir özgüven, bir ne bileyim daha az memleketinden uzakta, memleket meşgalelerinden uzakta ilme teksif olmada da bir önemli bir yönü var gibi sanki.
Kesinlikle, kesinlikle. Ama şimdi biz sevgili izleyenlerimizi yanlış yönlendirmeyelim. Yani 14 yaşında bir çocuğu tamam bugünden itibaren gurbete gönderelim diye. Bu böyle bir günde oluşmaz bu. Bu maya yani çocuğun 2. yaşından, 3. yaşından itibaren kademeli kademeli verilecek. Yoksa 10 yaşında birden çocuğu gurbete gönderirsen çocuk kalp riskinden gider yani. Anne baba da ona dayanamaz. Çocuk da. Yani bu bir eğitim türü.
Evet.
Bu eğitimi de en güzel örneği ben vereyim. Mesela 8 yaşında babasıyla 3-4 kere sabah namazına gitmesi de o gurbete hazırlığın bir çeşidi.
Evet, evet.
Hatta değerli izleyenlerimize ben örnek olsun diye söylüyorum, bilimsel bir tavsiye olarak değil. Mesela evimizin mahremiyet konuları, takva konularındaki dikkat düzeyini koruyabilen bir teyzemiz varsa, 5-6 yaşlarından itibaren çocuklarımızı senede bir gün iki gün bizim olmadığımız bir ortamda onlara misafirliğe göndermek lazım. Gurbete alışsın çocuk.
Evet.
Yani gurbet askere giderken başlarsa askerde cinnet geçirir. Psikiyatrik vaka olarak geri gelir çocuk. Yani sürekli anne babanın şemsiyesi altında kalmak, büyümemek anlamına gelebiliyor. Açılamamak, evet, anlamına geliyor. Hep aynı sokağı görmek, hep aynı evi görmek bir çeşit işkence çocuk için. Hayat çok geniş.
Evet.
Yani yarın uzaya çıkabilecek insan bugün bir şehirden öbür şehire çıkabilmeli. Yani şehrini terk etmemiş birisi dünyayı nasıl terk edip uzaya gidecek?
Yok hocam.
Yani fedakarlık çeşitlerinden biri de mal vermektir. Doğru.
Doğru.
Fedakarlık çeşitlerinden biri beslediğin hayvanı Kurban Bayramı'nda kesmektir. Doğru. Doğru bunlar. Ama bir fedakarlık çeşidi de sevdiğinden bir süreliğine de olsa ayrılabilmektir.
Evet.
Aksi takdirde şehitlik lafta kalır. Canından ayrılamazsın. Allah için vermek sadece cepten çıkanlardan olur. Yani canından, bedeninden ferahat edemezsin.
Evet.
Yani çok fazla keyfe düşkün yetiştirilmenin sıkıntıları bunlar. Allah hocamıza rahmet etsin. Bence psikolog kardeşlerimiz, pedagog kardeşlerimiz, hocamızın anne ve babasının bu tavrı üzerine ciddi çalışmalar yapmalıdır yani. Bunu ben anlattım zaten.
Evet, evet.
Şu %100 Emin hocamız sadece bu gurbet hatırası yetiştirdi dersek bu da yani çok yanlış
tabii
bir şey
yanlış olur.
Mesela o garip manzaradan sonra Ali Adar Efendi gibi bir güneşin dibine rastlamasa da böyle Fatih'te sağda solda böyle gurbetçilerin yanında kalsa Emin hocam bugün Emin hocam olmazdı.
Olmazdı.
Yani doğru. Bir insanın yetişmesini tek sebebe bağlamak çok isabetsiz bir
doğru
uygulama
doğru
olur. Yani o baba ve anne ağır bir olay oluşturuyor. Geliyor Fatih'te bir güneşin dibinde duruyor. Güneş gibi bir adama rastlıyor. O ağır bir şey.
Evet.
Onu ifsad edecek işte internetli bilmem neydi öyle bir ortam yok. Neticede evet çok ciddi bir İslami atmosfer de yok. Ama Osmanlı'nın raihası hala devam ediyor Fatih'te.
Doğru.
Fatih Camii'nin o bereketli manzarası hala devam ediyor.
Evet.
Bunlar toplamından Emin Sıraç
çıkıyor.
Evet. Hem Muhammed, hem Emin, hem Sıraç. Yani,
değil mi hocam? Yani isimleri de tecelli etmiş hocalar.
Evet.
Hocam bir ara Emin hocam bir söz söyledi. Ben onu doğrusu zaman zaman hatırlıyorum ve hatta naklediyorum. Dedi ki bakın çocuklar dedi. O bazen öyle derdi. Bakın çocuklar. Sabah namazında dedi camiye gitmeyen alimin dedi ilmine Allah feyiz vermiyor dedi. Hoca cami ilişkisi üstadım. Geçen hafta da kısmen değindik ama gerçekten camiden beslenmek. Daha doğrusu camiyle bütünleşerek yani mescitle bütünleşerek orada halkla buluşarak sanki insanda çok daha farklı erdemler, faziletler oluşuyor. Hocanın bu sözü beni çok etkilemişti. Yani bir ilim insanında, şimdi akademiye diyelim, farklı şeyler söyleyelim. Böyle camiyle bütünleşme eksikliğimiz had safhada gibi geliyor. Hocam ne diyorsunuz? Hocamla cami ve camideki yaptıkları arasında
bir kere hocam
görüşlerinizi
bu
dinlesek.
Sözünün eri.
Evet.
Yani ömrü Türk insanının bildiği en meşhur 3-5 camiden birinde geçmiş.
Evet.
Mesela çok enteresan Emin Sıraç Hoca Efendi'yi evde arasan mı daha kolay bulursun öğle namazında Fatih Camii'nde mi desen kesinlikle Fatih Camii'nde bulman daha muhtemel. Bir yere bir toplantıya gitmediyse Hoca Efendi oradadır.
Evet.
Son zamanlarında yani gidip gelmesinde meşakkat olduğu için sağlığı açısından öğle namazlarına ve sabah namazlarına yığıyordu. 5 vakit nerede arıyorsun? Hoca Efendi oradadır. Hoca Efendi caminin hocası.
Evet.
Cami de Hoca Efendi'nin merkezi. Yani cami ona kendisini vermiş, o camiye kendisini vermiş. Bu örnekliğin yani birkaç tane daha biliyoruz hoca efendilerden, ama şu anda yaşayan camiyle ismi eşleşmiş hoca efendi ben çok hatırlamıyorum. Yani vakfıyla, medresesiyle eşleşmiş isimler var hala elhamdülillah, ama caminin, özellikle caminin hocası ya da camide meyvesini vermiş, medresesini camide oturtmuş, ben başka hoca efendi, belki doğuda hoca efendilerde vardır bilemiyorum, ama Emin Sarhoç hocam gibi rahmetullahi aleyh şöhreti camiden kaynaklanan hoca efendi ben bilmiyorum. Yani bu hoca efendinin ciddi bir fazileti,
evet,
ve aynı zamanda üzerindeki bereketin merkezi, kaynağı da bu. Hoca efendiyi camide ya müezzinlikte buluyorsun ya oradaki imam odasında buluyorsun, ama cami. Ben mesela o olmadığı zamanlar bile, vefatından önceki dönemi kastederek söylüyorum, namaza gittiğim zaman bir sebeple Fatih Camii'nin orada onun olmadığını bildiğim halde imam odasına böyle bir bakıyorum camdan, hocam orada mı diye, kitapları orada muhakkak ya, diye. Bu çok hoş bir şey.
Çok hoş bir şey tabii.
Yani şu manada değil şüphesiz. Yani öyle olmayan alim eksik alimdir. O manada değil.
Değil tabii.
Ama ashab-ı suffa mantığına, ashab-ı kirama baktığımızda hoca efendi merkeze çok yakın duruyor. Yani orijinalin kopyası hoca efendi. Evet, ashab-ı suffa gibi duruyor rahmetullahi aleyh. Fakat hoca efendinin vurgulaması başka bir şey orada. Size verdiğim örnekte camiye, cemaate gitmeyen hocaları kınıyor.
Evet, onu kınıyor.
Onu kınıyor.
Evet.
Yani hoca efendi sabah namazını sembol olarak sabah namazını kullanıyoruz. Sabah namazını camide kılmayan hoca efendiyi nakıs buluyor.
Evet.
O hoca öyle olmaz diyor.
Evet.
Yani hoca efendi rahmetullahi aleyh bu tespitinde %100 sünneti ihya ediyor.
Tabii.
Yani sünnet bu. Evet. Sabah namazını yani ve yatsı namazını izleyin, münafıkların gelmediği saatlerdir bunlar diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü sembolize ediyor hoca efendi.
Evet, evet.
Bu söz böyle çok yabana atılabilir bir söz değil. Belki bizi de vuruyor bu söz. Bir, yani bir noktada beni vuruyor, sizi vuruyor. Bütün hocaları vuruyor bu söz. Akşam işte gece 2'ye kadar çalışma yaptığı için, tezine çalıştığı için sabah namazına gidemeyen, camiye gidemeyen diyelim, kalkamayan demeyelim. Hoca efendi, hoca efendinin gözünde eksik hoca efendi eksik ya da arızalı hoca efendi. Hoca efendinin bu tespiti doğru. Bugün biz hoca efendiyi hayırla ve güzel bir örnek olarak, bereket getirdi topraklarımıza diye örnek olarak anıyorsak, bunun sebeplerinden biri hoca efendinin cami kuşu olmasıdır.
Evet.
Yani cami eksenli bir hoca efendi olmasıdır. Burada bir ilave daha ben yapmak istiyorum. Hoca efendi cami merkez seçince bir tür akademiden uzak kaldı gibi oldu. Mesela onun işte ilahiyat fakültelerinden tutalım. Mesela hatta İmam Hatip öğretmenliğinden, hatta Diyanet eğitim merkezlerinde uzun hocam süreli uzun süreli kalmayışından diyelim, bulundu da uzun süreli kalmayışından, hepsinden esinlenerek diyoruz ki hoca efendi camide bulununca doğru akademi dünyasından uzak kaldı. Ama bu ona bir eksiklik getirmedi. Bu sefer caminin ürünü olan Ebu Davud'tu, İbn-i Mace'ydi, Bukhari idi, onun mesleği oldu. Yani akademiyadan uzak kaldı, hadisin adamı oldu.
Evet.
Mesela çok enteresan bir şekilde hadis kavramı hoca efendi ile beraber ihya oldu ve buna ciddi bir şekilde teşvik yaptı. Mesela çok canlı bir örnek olarak Yaşar Kandemir hocamız, Allah ömrüne bereketler ihsan etsin, Eyüp Camii'nde Şifa-i Şerif'i hatmetti pazar günleri. Uzun yıllarca, yani bu çok büyük bir fazilet. Ama bunun organizesi, teşviki, yani bir tür kışkırtması Emin Sarhoç hocama ait.
Evet.
Özellikle rica etmiş, yani Şifa-i Şerif'i okusanız çok iyi olur diye. Yaşar hocam, Allah ömrüne tekrar bereketler versin, amin, dua ederim. Hem hayırla yad ediyor. Emin Hoca Efendi'nin teşvikiyle oldu bu. Ya da cenazesiyle ilgili haber çıkınca hocam aradı. Ya onun sayesinde biz Şifa-i Şerif'i okuduk gibi.
Ya. Hocam aynı dönemde hatırlıyorum, Raşit Küçük Hoca'ya da Hüdayi Camii'nde Riyazu Salih'in başlatmıştı. Evet. İsmail Lütfi Çakan Hoca'ya da Mişkat okumasını söylemiş.
Evet.
Onlar da bir dönem devam ettiler. Gerçekten apayrı bir güzellik oluşmuştu.
Bir yolda hatırlattınız. Evet. Yani evet, sağlık nedeniyle devam etmedi diğerleri belki ama başlandı inşallah.
İnşallah devam eder.
Veya
hocam.
Geç o da bitecek. Ama burada Hoca Efendi yani akademi dünyasından uzak durdu ve bunu bilinçli yaptı. Ama boş durmadı.
Boş durmadı.
Boş durmadı.
Boş durmadı. Hocam onun da ayrı bir bereketi şöyle oldu sanki. Mesela akademideki öğrenci biraz diplomayı öne alan bir öğrenci oluyor. Ama hocaya gelen öğrenci biraz
ahireti
daha sanki tatavu şöyle diyelim. Birisi kendince bir farzı yerine getiriyor gibi bazen isteksiz de olsa oraya devam ediyor. Fakat buraya insanlar mecbur olmadıkları halde isteyerek ders almaya gidiyorlar.
Sabah namazını da geliyor hocam.
Sabah namazı gidiyor. Yani hocam muhterem hocamızın doğrusu böyle bir kervansaray gibi nereden bir misafir alim gelse, bir arif gelse bir hocayı bulur. Hoca onun yanında olur. Onu misafir eder, dolaştırır. Böyle bir sanki İslam dünyasındaki alimlerle ülkemiz insanını, ülkemizin ilim insanlarını, irfan insanlarını buluşturmayı kendisine bir misyon edinirdi. Hatırlıyorum üstadım, kısaca Abdülfettah Ebu Guttu Hoca geldiğinde onu rahmetli Musa Efendi'ye bizzat tanışması için götürmüştü Sultantepe'de. Gerçekten o zatların böyle bir buluşması vardı ki Abdülfettah Ebu Guttu Musa Efendi'ye hürmeten omzunu öpüyordu. O onun eline doğru eğiliyordu. Emin Sarıççı oradaydı falan. Müthiş bir tablo. Siz tabii böylesi tabloları çok yaşadınız. Hocamın diğer alimlerle ve ariflerle ilişkileri hakkında neler söylersiniz? Mesela Ebu'l-Hasan el-Nedvi ile de hocamızın çok çok böyle bir müthiş bir ilişkisi, muhabbeti vardı. Çok daha fazla insanla böyle buluşmaları oldu. Siz bunlara çok şahitsiniz. Biraz hocamın o yönünü konuşsak hocam.
Rahmetullahi aleyh. Şimdi bir defa hocamız İslam diye bir çatısı var. Onun altında tasavvuftu, vakıftı, fıkıhçıydı. Hepsi o çatının altında duruyor Hoca Efendi'de.
Evet, evet.
Mesela şöyle değil. Şimdi bakınız Hoca Efendi bir tarikatın halifesi değil mesela.
Doğru.
Ama Musa Efendi ile bağlantısı var.
Zahid
Sami Efendi ile bağlantısı var. Zahid-i Kevser'in mesai arkadaşı gibi. Öbür taraftan Mehmet Zahid Kotku'nun rahmetullahi aleyh mesai arkadaşı gibi.
Evet.
Yani hadisçiydi, fıkıhçıydı, tasavvuf ehliydi, siyaset adamıydı. Hoca Efendi İslam bundan bir şey alıyor mu? İslam çatısı altında mı? Ölçüsü bu Hoca Efendi.
Evet.
Bu çok ciddi bir ölçü.
Çok ciddi bir ölçü.
Ve bu Hoca Efendi mesela filan yerde bir alim var. Kilis'te bir alim var. Trabzon'da filan alim var. Hoca Efendi'nin ansiklopedisinde var bu. Hard diskinde var. Mesela Trabzonlu biri geldiğinde dersimize sen orada filancayı tanıyor musun? Mesela filanca alim. İşte o Dursun Efendi'yi biliyor musun? Nurattin Hoca sizin oraya yakın mıydı bu? Böyle bir şey gibi yani bir Google haritası gibi Hoca Efendi ama alimlerle ilgili.
Allah Allah.
Yani böyle bir enteresan yapısı var. Ben Hoca Efendi'yi 9 sene her hafta hemen hemen bir arada durduk. Sonra da işte hürmetimizin yettiği kadar Hoca Efendi'yi hep yanında olmaya çalıştım. Hoca Efendi'den ne aldım diye özetlesem, evet Buhari'den bir icazet aldım ama bu fiziki bir şey. Bir de Hoca Efendi'den aldığım bir ruh var. O nedir? Mesela hiç unutmuyorum. 90'lı yıllardan bir tanesinde baktım bizim ev telefonu çaldı. Nadiren Hoca Efendi telefon etti. Nurattin dedi, ben dedi sonradan öğrendim dedi. Yusuf Karadavi geliyor dedi. Fatih'te bir otel ismi verdi. Orada kalacak dedi. Çok da durmayacak dedi. Senin hafızlık talebelerin var. Her zaman nasip olmaz. Gelsin elini öpsünler dedi. Yani bu emin ol bir turizm şirketinin kafası bu. Yani onu bağlantı kuracak, ona bilet satacak filan. Ben de o gün hafızlık yapan çoğu şimdi böyle üstte makamlarda olan, hatta bir tanesi de sizde görevli olan hafızları topladım. Gelin dedim. Onları bir minibüse doldurdum. Fatih'e getirdim. Çok da böyle oturmak nasip olmadı Karadavi. Ben daha önce Karadavi Hoca Efendi ile Mekke'de oturup kalkmıştım. Yani daha doğrusu elini öpmüştüm diyelim. Oturup kalkmak biraz evet, yanlış ifade oldu.
Estağfurullah.
Orada mesela elini öptüler. Bir kısmı fotoğraf çektirdi. O gün de fotoğraf nadiren yapılabilen bir iş. Çok müthiş bir şey. Bir daha ya nasip yani. Karadavi'yi ya, nerede
hocam,
bulacaksın?
Tabii hocam.
Hoca Efendi'nin bu huyu çok, bu ahlakı çok farklıydı.
Tabii bir ara Abdülfettah Ebu Kutlu Hoca'yı buraya hoca getirdi üstadım. Yani bizim İlam Araştırma Merkezi'ne. Dedi ki orada madem talebeleriniz var dedi. Hocayı görsünler dedi. Bir hoca görsünler dedi. Böyle.
Her yerde böyle
evet,
ama.
Evet.
İlim adamı ve ilim adamına hizmet edecek kişilik sahipleri Hoca Efendi'nin listesinde.
Evet.
Ve onu onunla buluşturuyor Hoca Efendi. Benim kanaatim Hoca Efendi'nin bu Türkiye'li Müslümanlara en güzel hizmetlerinden birisi, şüphesiz hadis-i şerifleri okutması, yüzlerce müftünün ondan okuduğu hadislerle vaaz etmesi, bu farklı bir şey. Ama Karadavi'yi, Nedvi'yi ve işte bir sürü Türkiye'de ismi bilinmeyen alimi, Ebu Gutta Hoca Efendi, Halepli alimleri, Vehbe Züheyli'yi, mesela Nurettin Itır'ı, en son benim buluşturduğu zat Nurettin Itır Hoca Efendi'dir. Yine bir gün telefon etti. Nurettin Itır geldi, senin adaşın gel dedi.
Allah.
Çünkü güya adaşız yani Nurettin Itır'la. Gittim, bize bir komplo kurdu orada Hoca Efendi. Yani komployu mecazi manada evet, söylüyorum. Nurettin Itır Hoca'ya dedi ki, sen dedi, Bülûl Meram şerhini Türkçe'ye kazandırın diyorsun ya dedi. Hı. Bunun adı Nurettin. Senin de adın Nurettin dedi. Buna vekalet ver, ne yaparsa yapsın dedi. Tamam dedi, ben sana vekalet verdim dedi. Orada durup dururken Bülûl Meram üstüme kaldı. Yani Bülûl Meram tercümesi o, üstüme görev olarak
yaptınız
kaldı.
Yaptınız mı hocam o tercümeyi?
Ahmet Hamdi Hoca ile beraber yaptık.
Basıldı değil mi?
Ha, bu dediğim 10 seneden fazla ne olacak? 13-14 sene oluyor bu dediğim.
Maşallah.
Allah rahmet etsin ikisine de. Sonra ben çıkınca hocam dedim, ben nasıl yapacağım bunu? Söz verdim dedi Hoca Efendi'ye. Bu Halepli bunlar dedi. Bizi çok severler. Bunların hatırı kırılmaz dedi. Ebu Hüddü Hoca Efendi'nin yakını bunlar dedi. Yani çok enteresan. Hoca Efendi'nin bu tavrı ürün veriyor.
Evet.
Yani
evet.
Sonra çok dua ettim hocama ama Bülûl Meram'la baş başa bıraktı bizi. Bir sene sürdü o uğraşmamız bizim. Ahmet Hamdi Hoca Allah razı olsun yoğun çalıştı. Netice olarak Hoca Efendi Türkiye'ye bir alim geliyor. Türkiye'deki alimlerle, talebelerle onu buluşturuyor. Buradan birisi Mısır'a gideceği zaman şu filan yere git diyor. Filanca ile oturdu. Mesela Türkiye'de Mekke'de okuduğumuz zamanlar bir ilk tatile geldiğimde Hoca Efendi'ye oradan bir emanet bir şey getirmiştim. Gittim. Sen soruyor, Ebu Sünni Hoca'yı ziyaret ettin mi dedi.
Allah
Allah. Allah Allah, ben Ebu Sünni'yi görmemiştim. Çünkü biz dil bölümündeydik o zaman. Ebu Sünni Hoca Efendi doktora talebelerine fıkıh okutuyormuş. Hocam görmedim. Olmadı dedi. Olmadı dedi. Umre'den sonraki en önemli işindi o dedi.
Allah Allah.
Şimdi bir daha gittiğinde muhakkak Ebu Sünni Hoca'yı gör. Fıkıh adamı gör dedi. Fıkıh adamı gör dedi. Sonra onu yaptım ben.
Bittim. Hocam yani şu talebenin gönlüne böyle bir sıhhatli bir network kurmak, öyle diyelim. Bir ağ oluşturmak. Bu noktada alimlerin ziyaretini önemsemek. Bu büyük bir şey hocam, üstadım. Yani fakir zaman zaman ziyaret feyzi diyorum. Bugün bir alimi ziyaretin çok önemli bir şey olduğunu, talebelerimizin onunla buluşmasının onlar adına çok önemli bir hatıra, hatıradan da öte sürekli besleyecekleri bir kaynak olduğunu çok hissedemiyoruz.
Kesinlikle. Kesinlikle haklısınız yani. Hocam. Tabii şimdi burada arkadaşlarıyla Nescafe içmeye alışmış talebeler Nescafe içmek için bir alemi ziyarete gidiyorlarsa siz bunu kastetmiyorsunuz herhalde.
Elbette onu kastetmiyorsunuz.
Yani önünde diz çöküp mimik hareketlerini bile kontrol edeceğin bir alemi kastediyorsun. Önce bunu tavsiye edelim yani.
Doğru,
beraber
doğru.
Dondurma yemeye gittiğimiz kimse değil yani.
Evet, evet.
O kimse değil. Ben bir hatıra o zaman kendimden nakledeyim.
Memnun oluruz hocam, buyurun.
Benim unuttuğum bir hatıra. Babamın aşağı yukarı 65-70 senelik hatıratı var. Günlük yazıyor.
Babanız yazıyor.
Babam. Osmanlıca yazısıyla hala yazıyor.
Hocam o bir tarih olur yani hakikaten.
Onu benim oğluma yavaş yavaş bazı yılları vermiş. Oğlum Osmanlıca okuyor, zevk alsın diye. Yazısı da güzel babamın. Aşık Kutlu Hoca Efendi'den yazıyor öğrenmiş. Bir gün oğlum dedi ki, baba dedi, enteresan bir şey rastladım ben dedi, dedemin hatıratında. Ne rastladın dedim. 1969 veya 70'e ait bir hatıra. Benim 9-10 yaşında olduğum bir hatıra. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi, babamın hafızlık ve kıraat hocası, İstanbul'a gelmiş. Bu babamın hatıratında yazıyor. Babamın Hayırseverler Kur'an Kursu diye bir medresesi var. 700-800 metre veya en fazla 1 kilometre ötede de Yeşil Cami Kur'an Kursu diye bir medrese var. Yeşil Cami'nin başında Abdullah Usta Osmanoğlu diye bir hoca efendi, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Aynı tarihte babamla beraber, babam Hilmi Yıldız Hayırseverler Cami Medresesi'ni kurmuş. Cami, o da Yeşil Cami Medresesi'ni kurmuş. İkisi de Aşık Kutlu'dan kıraat okumuşlar. İkisi de Aşık Kutlu'nun talebeleri. Şimdi İstanbul'a ziyarete gelmiş. Bu ziyarete geldiğinde önce babama uğramış, talebesini ziyaret etmiş. Ben o manzarayı hatırlamıyorum. Yani ama babamın hatıratından okuyoruz. Sonra bir Renault Station taksiyle ziyarete gelmişler. Taksinin önü arkası dolu. Hoca Efendi'yi öne oturtmuşlar. Arkada da 4 kişi var. Şoförle beraber 6 kişiler daracık bir arabada. Tam kapıda uğurlarken ben de orada bekliyormuşum. Hoca Efendi demiş ki, Hafız Hilmi demiş, bizi Yeşil Cami'yi tarif et demiş. O da babam da demiş ki, hatıratta babam yazıyor. Hoca Efendi demiş, buradan nasıl tarif edeyim size, bu çocuğu alın bu sizi götürsün demiş.
Allah Allah.
Ben de tabii oyun alanlarımız olduğu için aslında böyle o zamanlar Bayrampaşa'da bu olay. Bayrampaşa böyle binaları şimdiki gibi olan bir yedi. Elle göstersen orada Yeşil Cami yani öyle görünüyor. 3-4 sokağa atlıyorsun gidiyorsun. Şimdi görünmüyor ama. Yüksek binalar evet. Oldu şimdi. Aralarında 1 kilometre mesafe yok çünkü iki caminin. Böyle sıçrayarak gidilebilecek bir yer. Ha öyle olur demiş. Bir bakmışlar yer yok. Hoca Efendi bunu siz dizinizin dibine oturtun bu sizi götürür demiş. Hoca Efendi beni böyle koltuğun önüne oturtmuş. Dizinin dibine oturmuşum ben. Küçücük bir taksi. Ben olayı hatırlamıyorum. Babam notuna yazmış ki Nurattin hafız oldu ama Allah dostu bir alemin dizine dizi değsin diye bu hileyi yaptım diye not etmiş.
Allah Allah. Ama ne güzel bir şey işte.
Yani çok hoş.
Çok hoş.
Yani alimden ben ne kadar dizi dizime fayda etti onu bilmiyorum ama şimdi öyle bir şey olsa o dizini öperdim Hoca Efendi'nin.
Hocam belki siz o gün onun dizini öpmediniz ama onun size merhametli bakışları oldu. Kim bilir. Size gıyabınızda nasıl bir dua etti yani bilemiyorum.
O sahne de oldu. Yani. Evinde Hoca Efendi'yi Trabzon'da ziyaret ettiğimizde Allah rahmet etsin.
Amin.
Babam işte hafızlıkta şu noktada dedi. Ben 7-8 yaşlarındayım. O zaman bir aşır oku yavrum dedi bana. Ben okumadım. Çünkü babam giderken şiddetli uyarmıştı. Dünyanın en büyük hafızı aleme filan. Onun önünde Kur'an okuyup ne rezil olacağım gibi geçti içimden. O zaman bir Fatiha oku yavrum dedi. Fatiha'yı da okumadım. Okuyamadım daha doğrusu.
Allah.
Yani dilim tutuldu. Döndü babama dedi ki Hafız Hilmi dedi. Bu çocuğa sen çok baskı yapmışsın. Onun için bak burada çekindi okumaktan dedi.
Allah Allah.
Bu yani 8 yaşında bir çocuğun yanında aspirin gibi bir söz. Yani
tabii.
Çok çok güzel. O sahneyi hatırlıyorum mesela. Evet, o benim için çok duygusal bir sahneydi. Allah rahmet eylesin. Yani dediniz ya hocaların yanında temas, hocaların birbirleriyle teması da çok,
çok önemli. Çok önemli hocam, evet.
Emin hocam da hocaların da birbiriyle teması var. İşte Yusuf Karadağ'a bir örneğini verdim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şeyh Nedvi'ye gideceğimiz zaman bizi nasıl uçakta bile talimatlar vermeye başladı. İşte şöyle büyük saat, böyle büyük saat gittik.
Evet.
Mesela ben hatırlıyorum, siz ne kadar hatırlıyorum.
Evet,
Nedvi bize özel bir masa kurdu. Oraya yemekler getirildi. Hocam bizi uyardı. Dedi ki bunların yemekleri çok acı oluyor dedi. Ama Şeyh Nedvi tembih etmiş, bizimkine az biber koymuşlar. Yiyor gibi yapın, mahcup olmasın hoca efendi dedi.
Ya.
O cümleyi hatırlıyorsunuz.
Evet, hatırlıyorum, hatırlıyorum.
Sonra sütlaç getirdiler, onda da biber vardı.
Hatta hocam hiç unutmam. Onlar mübarekler, bizler Türkiye'den geldik diye bizim tabaklarımızın yanına kaşık ve çatal bile koymuşlardı, evet. Yani. Kendileri halbuki öyle bir şeyle yemiyorlardı, farklı yiyorlardı. O da ne büyük bir insandı, nezaketli bir insandı.
Babanın, annenin çocuğuna misafirlikte yaramazlık yapma,
evet,
deme mantığıyla bizi önceden hazırladı.
Aynen öyle hocam.
İkaz etti çünkü kendi birikimi vardı onunla ilgili. Allah hocamıza rahmet
eylesin.
Aslında
hocam yani bu çok önemli. Bazen de şöyle oluyor, bu tür ziyaretlere gidiyorsunuz ama kime gittiğini bilmiyor insan. Halbuki bak hocamız demek ki gönüllerimizi hazırlıyor. Bak diyor, gideceğiniz alim şöyle bir alimdir. İşte bu yıllarını bu işe, ömrünü vermiş büyük bir alimdir. İnşallah duasını alırsınız, nazarlarına muhatap olursunuz gibi bir ön hazırlık da yapıyor. Yani bu da gerçekten çok önemli. Hocam
Hoca Efendi bir kere yaptığı iş değil olduğu için, yani Hoca Efendi bizi de tanıyor, o tarafı da tanıyordu. Yani bu buluşturma, evet, misyonu Hoca Efendi, modern bir ifade kullanalım, çok yüksek, evet, oranda. Yani belki Nedvi'nin eserlerinin Türkiye'de tanınması, Karadavilerin, Hasan el-Benna'ların Türkiye'de tanınması, Seyyid Kutupların tanınması direkt Hoca Efendi'nin eliyle oldu, evet, diyemeyiz. Evet. Ama Hoca Efendi ciddi bir köprü vazifesi yaptı.
Doğru. Hocam bir şey, geçen yine bir röportajda hocaya sormuşlar. Hocamın oradaki bir cevabı var, buradan okumak isterim. Beni çok etkiledi doğrusu. Yani onun gözünde ve gönlünde üzerini çizdiği, hemen kolayca çiziverdiği alim yok sanki yani. Herkesi sahiplenmeye çalışıyor. Bakınız sormuşlar, efendim malumunuz Mevdudi, Seyyid Kutup, Muhammed Hamidullah gibi değerlerimize mezhepsiz yaftası asan kimseler var. Sizce bu iftiraların sebebi nedir? Şimdi hakikaten var, Türkiye'de de var. Diyor ki, onların hedef ve gayelerini bilmeyen kimseler onu söylerler. Onlar birer fakih insanlar değil. Bunlar İslam mücahidi, İslam'ın hizmetinde bulunan kimseler. Onlar İslam'a davet için yazı yazmış kimseler. Yoksa bir fıkıh kitabı yazmak için sözlerini söylemiş kimseler değil. Bunlar fekahet yolunu değil, İslam'ın ruhunu ihya gayretiyle ortaya çıkmış büyük mücahit kimseler. Mevdudi'nin Kur'an'a göre 4 terim adlı bir eseri var. Orada bazı zühülleri, yanılmaları var. Onun için Ebu'l-Hasan en-Nedvi hem tenkidini hem takdirini yazmıştır o kitap için. Ama bu mezhepsizdir, sapıktır, tahribatçıdır diye onun hakkında denilmez. O gazetecilikle ortaya çıkmıştır. Ulûm-ü şer'iye insanı değildir. O daha çok İslam'ı yaymak, hakim kılmak ve cemaat-i İslami'yi tesis yoluna gitmişti. Onun hayat hengamesi öyledir. Ebu'l-Hasan en-Nedvi ve Muhammed Raşid Numani gibi değildir. Onun için bir takım tökezlemeleri olmuştur. Hamidullah için de aynı şeyleri diyebilirim. Ben Hamidullah meselesini Ebu'l-Hasan en-Nedvi'ye sordum. Muhammed Raşid Numani'ye sordum. Her ikisi de o diyarın büyük alimlerindendir. Onlar dediler ki, Hamidullah kardeşimiz çok halis, haluk, yani ahlak hamide sahibi bir zattır. Ama ulûm-ü şer'iyeyi ehlinden tahsil etmediği, kendi kendine öğrendiği için bazı zühürleri olmuştur. Hakikaten çok salih bir kimseydi. Mesela konferansını verir, sonra camiye girer, uzun süre Kur'an okurdu. Çok aşık bir insandı. Ali Ulvi'den dinlemiştim.
Yani Hamidullah'ı,
evet, onu anlatıyor. Evet. Ali Ulvi'den dinlemiştim. Medine'de bulunduğu sürece her gününü oruçlu geçirirdi demişti. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu bakış açısı ne kadar güzel bir şey. Hocam insanı dışlamadan maalesef bugün...
Ama dedik ki şemsiyesi İslam.
Gerçekten şemsiyesi İslam. Şerh-i sadır böyle bir şey üstadım. Yani İslam'a faydası dokunmuşsa buyurduğunuz gibi nasıl içine alıyor hoca?
Ama burada çok önemli bir ilave yapayım bu anı. Hoca efendi tam manasıyla Hanefi'dir.
Evet.
Hanefi, yani bu sözleri söyleyen biri mezhepli olmamakla itham edilen birisi değil.
Kesinlikle yani, tabii.
Ben hiç unutmuyorum. Bulûl Maram'la ilgili, Bulûl Maram İbni Hacer'in hadis kitabı. İbni Hacer Şafii.
Şafii.
Onunla ilgili bir mesele açıldı bir konuda. Dedi ki Nurattin, Bak Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi selamet yolları yazdı ya dedi. Onu tehnif etti, tehnif etti dedi. Tehnif etti,
Hanefileştirelim.
Sen selamet yolları olmadan olmaz ha dedi. Tehnif edildi. Yani Hoca Allah Efendi Allah. Hanefi derken böyle şeddeli Hanefi'dir. Şeddeli Hanefi'dir. Ama ibadetini yaparken Ebu Hanife'nin mezhebine göre ibadet yapmakta Hanefi. İslam konuşacaksa Fransa'nın göbeğinde İslam'ı yaşatmaya çalışan Muhammed Hamidullah'ı takdirle karşılıyor. Ya,
koruyor hocam. Tamam diyor, bir takım yanlışlar olabilir. Her insanla olur netice itibariyle. Bugün hocam gerçekten hani bu tekfircilik, belki ileride konuşuruz bunları ama bugün İslam alimi dediğimiz ya da İslam'ı insanlara anlatmakla sorumlu olan kimselerin böyle birbirini kolayca biçivermeleri karşısında hocamızın şöyle bir bakış açısına ne kadar ihtiyaç var? Onu demek istedim
Hoca
doğrusu.
Hoca Efendi'nin bu fazileti çok değerli.
Evet.
Mesela böyle zıt görüşten insanların bulunduğu ortamda buluştuk biz. Yani hep ödüm patladı. Yani Hoca Efendi'ye bir saygısızlık yaparlar. Kalkıp vurmamız lazım gibi düşünüyoruz. Hoca Efendi bir defa sözünü kaçırmıyor. Yani küfürden tarafa birisini bulunca şiddetli tepki gösteriyor.
Tabii.
Şiddetli tepki gösteriyor. Hiç merhamet yok. Ama bizden birisi, yani İslam'la bağlantısı olan birisiyle oturunca hoş geldin, nasılsın'dan sonra şu gafletiniz sizin nelere mal oldu biliyor musunuz diye özetlenecek tavrını koyuyor.
Koyuyor.
Nezaketli bir şekilde koyuyor. Ondan sonra getirin çayımızı diyor. O çay muhabbeti, şu Hoca Efendi iyi çay içiyordu yani, çay muhabbeti o manasında. Ondan sonra tatlı geliyorsa işte bu tatlı şöyle diye o muhabbeti onu da katıyor. Ama mesela bu Hamidullah önüne gelse muhabbetten sonra onu ona söyler.
Söyler.
Mesela Ebu Hüte hocamızla ilgili beraber olduğumuz bir yerde Ebu Hüte hocamıza çıkış yaptı.
Allah Allah. Çok tabii, sevdiği bir insan.
Çok sevdiği bir insan. Çok sevdiği değil. Çok hürmet ettiği çok bir hürmet onu etti. Hocası görüyordu.
Ha, doğru.
Hocası mesabesinde. Orada bir mesele de zikretmeyelim. Fıkhi bir konu burada. Evet. Yani zihin bulandırmış olma. Ebu Hüte Hoca Efendi Hanefi mezhebiyle amel etmedi. Sonra dedi ki ona, şeyhim dedi, yani Hoca Efendi manasında, sen dedi Hanefisin dedi, bu gençlere beni ve oradaki diğer hafız arkadaşları kastediyor, bu gençlere kötü örnek oluyorsun dedi. Yani bunu söyledi Hoca Efendi.
Allah Allah.
Ama tabii olanca hürmetiyle söyledi. Ayrı evet. Bir mesele. Hoca Efendi sözünü sakınan biri değildi. Değil. Ama sözüyle yaralayan biri de değildi.
Çok önemli hocam. Bir ara bir büyüğümüzün şöyle bir güzel ifadesi oldu hocam da. İnsanı kendine çekerek dedi haşlardı. İterek haşlamazdı diye. Çok güzel bir tabir. Gerçekten belki birbirimizi buyurduğunuz gibi zaman zaman uyarmalıyız. Ama kucaklayarak uyarmak ayrı bir şeydir. İterek uyarmak ayrı bir şeydir. Yani hocada gördüğümüz gerçekten kucaklayarak uyaran bir yönü vardı.
Çok önemli. Evet. Mesela şimdi Selefi diye bir kavram var mesela.
Evet.
Tarikat diye bir, yani tasavvuf diye bir kavram var. Hoca Efendi ikisinden de değildi.
Ya.
Ama Selefilerin uç isimlerine Mısır'da sor mesela, Türkiye'de kimi tanıyorsunuz? Emin Saraç Hoca Emin Efendi, Şeyhimine gidin diyor. Tasavvufta mesela Abdullah Siraciddin, tasavvuf erbabı, Allah dostu birisi. Onun yani nasıl söyleyeyim, sevilmesini, kitaplarının tavsiyesini ben Hoca Efendi'den aldım.
Evet.
Yani mesela babamı çok severdi Hoca Efendi. Hafızlık ve Kur'an'a hizmeti var diye. Bir gün dedi ki Nurattin dedi, bu Siraceddin Şeyh'in dedi Allah'ın dostlarına eziyet etmekle ilgili bir hadisin var ya efendim,
evet, yani, evet.
Men ade ali veliyen,
evet.
O hadisi şerh ettiği
kitabı var.
Turuku tekarrubu ilallah diye bir kitabı var Hoca Efendi'nin. Böyle 300 sayfalık bir kitap. Tekarrubu ilallah, yani Allah'a yaklaşma yolu, o hadisi şerh ediyordu Hoca Efendi. Bunu dedi babana götür dedi, üstüne bir yazı yazayım dedi. Tam onluk bir kitap bu dedi. Hoca Allah Efendi bunu Allah. Okusun dedi. Babamın Mahmud Efendi'ye intisabını biliyordu. Tam o ki onun kitabı. Babama götürdüm. Çok memnun oldu babam. Babam da ona başka hediye verdi. Yani Hoca Efendi kendisi sanki bir tasavvufa müntesipmiş gibi.
Evet.
Tam bir selefi mantıklı birisiymiş gibi nezaketiyle, iltifatıyla, ama bunu aşırı yapıyorsunuz da söylüyor. Her türlü nezaketi gösteriyor. Bu muhalaha mesela, bu olmamalı diyor. Arkasından konuşmuyor. Yüzüne karşı
konuşuyor.
Hoca Efendi'nin bu yönü çok güzel. Yani tasavvuf erbabı baktığında kendisini onda görüyor. Ve tasavvuf erbabının büyükleriyle ilgili hatıratı var.
Evet.
Ali Haydar Efendi ile ilgili hatıratı var mesela. Tasavvufta
kayınpederi bir, zaten böyle bir
kayınpederi bir
Ali Ekta Efendi.
Dolayısıyla Hoca Efendi'nin bu güzellikleri toplayan, kötülüklerden de uzak kalan karakteri tam bir örnek alim karakteri.
Aynen öyle. Hocam zaten musalla taşında da o görüldü. Değil mi? O zor günler pandemi olması sebebiyle. Yani vefatını öğrenen herkes kendini gitmeye mecbur hissetti.
Tabii.
Yani bazen tenkit de ettiler. Ya niye bu kadar cemaat toplandı? Cemaati kimse toplamadı. Her fert gitmeye kendini mecbur hissetti. Yani baktık cemaatinde her renkten, insan vardı. Her renkten tabii insan vardı.
Allah rahmet eylesin.
Cenab-ı Hak rahmet eylesin.
Amin. Şefaatine nail etsin.
Amin.
Onu da şefaat gören kullardan etsin.
Amin, amin. Ahirette de kendisine izzet versin inşallah. Amin. Efendim, programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda yine devam edeceğiz. Allah izin verirse.